Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir.
Ayrım 29.
Yorulmayacağımı, hakkından geleceğime de emin olduğumu söyledim. Bana bu cesareti Niyazi ağabeyimin varlığı vermiştir. Onun hayatını İhsan'dan dinlemiştim. Bunu o anda hatırlamak kesin karar vermeme yetti. Bekçi dışarıda yangın var diye bağırarak sopasını taşlara vuruyor, gittikçe yaklaşıyordu. Neresinin yandığını henüz anlayamıyorduk. Fakat ben Türk milletinin İhsan'ı kurtarmak için daha şimdiden dünyayı yakmaya başladığına inanmıştım. Bekçi sopasını her vuruşta bu inanışımı vatanın toprağına sanki biraz daha mıhlıyordu. O gece haklı bir amaç uğruna bilinen bilinmeyen arkadaşlarla beraber mücadele etmenin emsalsiz güvenini, bunun yüreğe verdiği ferahlığı bir daha unutmamak üzere duydum. O gece yıllardır farkına varmadan bir ağabey sahibi olamamanın acısını çektiğimi anladım. O anda hem ağabey sahibi olamamanın yetimliğini hem de ağabey sahibi olmanın bahtiyarlığını yaşıyordum. İşte bu ağabey Niyazi ağabeydir. Kamil Bey sabah oluyor diye düşündü. Hay Allah sizden razı olsun kardeşlerim diyerek ellerini memnunlukla ovuşturdu. İhsan'la Ahmet kendisine başvurmayı düşünmediyseler de bu işe karışmadan yaşayıp ölseydi. Dünyada bundan daha müthiş bir bahtsızlık olamazdı. Sonraları Ayşe'nin yüzüne nasıl bakardım? Bütün Ayşelerin yüzüne. Babacığım Kurtuluş Harbi sırasında siz nerede bulunuyordunuz diye sorsa çok şükür. Hay Allah müstahakını versin. İsabet ki tehlikedeyim azizim. İnsanlık, vatandaşlık ve babalık şerefimin lekelendiğini hiç fark etmeyebilirdim. Bundan hatta şüphelenmezdim bile. Sanki Ayşe karşısındaymış gibi gülümsedi. Parmağını uzatarak "Comprim appetit Carmen Sherry" diye mırıldandı. Gerindi, gidip yatmaya karar verdi. Lambayı söndürdü. Ay ışığı bu sefer de donuk bir duman gibi odayı doldurmuştu. Kamil Bey ayaklarını sürükleyerek pencereye yaklaştı. Işık bahçedeki ağaç gölgeleri arasındaki karlarda daha parlak görünüyordu. Birdenbire dondurucu soğuğu iliklerinde duydu. Şu anda Eskişehir taraflarında dövüşüyorlar. 4-5 gündür Çerkes Etem kuvvetleriyle çarpışıldığı haberleri geliyor. Anlaşılır gibi değil. Yunan saldırısı da ha başladı ha başlayacak. Kahvede bu gece herkes soluklarını kesmiş gibiydi. Kamil Bey kocaman yumruğunu çaresizlikle sıktı. Dövüşenler varken senin burada iş görmüyormuşçasına övünmen ayıp. Bu ne adi iş bölümü? Ölüme karşılık Karadayı mecmuasını çıkarmak. Tüh Allah belanı versin. Ayşe'yi uyandırmaktan korkarak ayaklarının ucuna basa basa hırsız gibi yukarı çıktı. Kendisinden biraz iğreniyordu. İdarehaneye girdiği zaman Nedime Hanım'ın ilk sözü Niyazi ağabey gelmedi demek oldu. Kamil Bey duymamış gibi sordu. Ne haber? Hiçbir şey duymadım. Daha doğrusu her kafadan bir ses çıkıyor. Vapurda birisi Eskişehir düştü diyordu. Niyazi ağabey nerede kaldı? Nasıl önleyemediler bu Çerkez Etem rezilliğini? İnsan deli olur. Daha beteri de var. Demirci Efe kuvvetleriyle çarpışmış ordu birlikleri. Demeyin. Şu halde Çerkeslik Türklük meselesi değil. Ne meselesi olduğunu bilmem. Biz birbirimizi yerken düşman yürüdü. Eskişehir düştüyse Ankara dayanabilir mi? Nerede kaldı bu Niyazi ağabey? Nedime Hanım, Niyazi ağabeyinin gecikmesini sinirlerinin bozukluğunu örtmek için kullanmak istiyordu. Kamil Bey birisini avutacak halde olmamasına rağmen kadını acıdı. Gelir neredeyse, meraklanmayın. Hiç bu kadar gecikmezdi, 10 gün oluyor. Gelir, bugün mutlaka uğrar, hem de haber getirir. İnşallah, lakin bu sefer sahiden gücendim. Gelmeyince tevkif mi edildi, başına bir felaket mi geldi diye deliye dönüyorum. Yapayalnız yaşıyor. Son defa gördüğüm zaman benden sakladı ama biraz hastaydı. Öksürüyordu yapayalnız. Ona kim bakar? İhsan da orada yalnız ama Niyazi ağabey gibi değil ki. Ne de olsa bir bardak su verecek birisi bulunur. Niyazi ağabeyin hiç kimsesi yok. Adresini de saklıyor. Kimden öğrenebiliriz acaba? Bilmem. Bilen de yoktur. Birkaç defa sordum. Nerede akşam orada sabah dedi. Nedense gözümün önüne hep medrese odaları gelir. Medrese odalarında ısınmak, uyumak, gülmek hatta ağlamak imkansız gibi şeyler düşünürüm. Bu odalarda bir şey öğrenmenin de imkanı yoktur. Ancak hiçbir şey anlamadan Kur'an ezberlenir. Başka bir iş yapılmaz. Niyazi ağabey galiba onlardan birisinde oturuyor. Kapısı gece gündüz açık duran, süprüntü dolu bir avlu. Muslukları aşırılmış, bir kupkuru çeşme. Belki bir köşede bir eski teneşir ile kullanıla kullana harap olmuş birkaç tabut bile vardır. Odanın döşemesinde donmuş mum damlaları, duvarda asırlık çıra işi, pencerede örümcek ağından tül perde, tertemiz bir yatak, yastığın altında Niyazi ağabeyin sevgili gold tabancası. Hastaysa neler sayıklar. Hasta olsa baktıracak adam da bulunmasa elbette haber yollardı. Zaten o kadar çok dostu var ki yalnızlıktan çok kalabalıktan yakınsa gerek. Ayrıca Kamil Bey sözün burasında koltuğun kenarlarına dayanarak gövdesini yukarı kaldırıp öylece dışarısını dinledi. Zaferi yazıyor, Zaferi. Merdiven başında odabaşıya rastladı. Az kalsın adamcağızı deviriyordu. İşte beyim size bir gazete. Kamil Bey yavaşça okudu. Yunan ordusu İnönü'nde yapılan muharebe neticesinde Bursa yakınlarındaki mevzilerine çekilmek zorunda kalmıştır. Ağır can kayıpları verdiği, birçok malzeme bıraktığı söylenmektedir. Nedime Hanım daha fazla dinlemedi. Deli gibi paltosuna koştu. Bir taraftan giyinirken bir taraftan birisini azarlar gibi enikonu bağırıyordu. Veriniz gazeteyi bana. İhsan'a götürmeli. Hemen. Ben de geleceğim. Nedime Hanım karşılık vermedi. Gazeteyi buruşturup eline aldı. Kamil Bey'in arkasına takıldığını bile fark etmeden hızlı hızlı yürüdü. Sevinmeyi ancak yokuşu bitirince bir İngiliz çavuşuna rastladıkları zaman akıl ettiler. Nedime Hanım çavuşu göz ucuyla gösterip gözlerini kıstı. Aptallığın üniforma giymesi de ne tuhaf. İnsan şunu insan sanıp neredeyse aldanacak. Yürüsenize kuzum, hadi. Aynı gün öğleden sonra idarehaneye bir büyük şairde iki tane genç şair geldi. Üstad gene her zamanki gibi öfkeliydi ama bugün Nedime Hanım da ondan daha iyi bir halde değildi. İkisi de hemen aynı zamanda sordular. Okudunuz mu? Büyük şair kendisini bir koltuğa bıraktı. Evet okudum. Ben artık rüyalara hiç inanmayacağım beyefendi. Aklım başımdayken, irademe sahipken inanmam ya. Fakat insan ne de olsa yaşadığı çevrenin inanışlarına kaptırıyor kendisini aptal gibi. Bir rüya görmüştüm. Bulanık bir suya batıyorum. Mutlaka canım sıkılır diyordum. Tamamlayıcı haberler aldınız mı? Gazetedekinden başka. Ne haber efendim? Zaferden. Ha zaferden. Hayır, Yunanlılar yenilmiş diyorlar. Nedime Hanım gözlerini hayretle korkuyla kırpıştırdı. Bir şey anlamamıştı. Yoksa bu adam kendisine zafer müjdesi getirmemiş miydi? Yenilmiş diyorlar. Değil, katiyen yenilmişler. Birçok da kayıp vermişler. Dağ gibi öteberi elimize geçmiş. Evet, erkeklere döndü. Bizim uzun saçlı bu zafere bir zafername yazar mı dersiniz? Ne zavallı olduk. Kim der ki bu millet bir zamanlar Hint okyanusuna donanmalar, Viyana'ya ordular göndermiş. Zafer öyle mi? Gene Yunan'a karşı bir zafer. Bu Yunanlılar da olmasa biz ömrümüzde artık zafer kazanamayacağız galiba. O hamal kalabalığı gazetede bunu mu okuyordu? Nedime Hanım bir kaşını kafa kesecek bir kılıç gibi yukarıya kaldırmıştı. Kamil Bey kadıncağızın öfkesini önlemek gayretiyle söze karıştı. Siz neyi söylüyorsunuz efendim? Bir makale yazmışlar. Görmelisiniz. Gazeteleri kimler çıkarıyor? Mahalle imamları mı? Benimle karşılaştırıyorlar. Karşılaştırıyorlar da parlaklık, tutarlık, ölçüye, dile güç getirmek bakımından onu beğeniyorlar. Kim yazmış? İmzaya kadar okuyabilir miyim? Parlaklık nedir? Tutarlık nedir? Ölçü nedir? Dil nedir? Buradaki ölçü herhalde gümrük baskülü olacak. Dil de Hindistan'da bir memleket. Beethoven'a karşı Hafız Gazelhan Veli Ahmet'i çıkarıyorlar. Ben boğulacağım hanımefendi. Hani şarkı mecmuaları vardır. Baştan birinci gazel, evvelce Hüdayi tanımış olmasa gönlüm, billahi güzel sen benim Allah'ım olurdun gazelidir. Hani fotoğraflar görürüz. Tulumbacı Zirzop, Ali dostuna yollayacak, arkasında köşe başı dilekçesi yazısıyla bir dörtlük. Bu dünya devri alemdir, daima durmaz döner, can feneri püf diye akibet bir gün söner, eğer felek mahvederse bu değersiz ismimi size yadigar olarak veriyorum resmimi. Nedime Hanım gözlerini kısarak bakıyordu. Üstadın can feneri püf diye akibet bir gün söner sözünü aruza uydurarak bir okuyuşu vardı ki bir başkasına karşı duyduğu sönmez kini, korkunç kıskançlığı hiçbir söz, hiçbir hareket bu halinden daha iyi anlatamazdı. Üstad kükremekteydi artık enikonu. Onu asla affedemem, asla. Ben affetsem Allah affetmez. Mahf nevi berbat etmeye ne hakkım var habis? Mahf nevi ne karıştırıyorsun? 50 kalyonlu ala donanma mı olur? Ayol o donanma değil, sürre alayı. Kucağında sazı eksik desem, saz şairlerine hakaret ederim. Kimi aldatıyorsun işkembeli ilham yahut ilham işkembesi? Bizim için hani mübarek kamışa da benzer ya buyurmuş. Ayol o kamış değil kazık demiş. Pek sevindim. Sembol deyince müsil ilacı zanneder. Mübarek ile kazık kelimeleri de latifesi. Yani tarzı selefe takaddüm edecek de bir başka lisan tekellüm edecek. Nedime Hanım kederle gülümsüyordu. Bir başka zaman olsaydı belki o da neşelenirdi. Fakat bugün dehşetli bir yürek yorgunluğundan başka bir şey duymadı. Üstad yarım saat kadar kendisiyle ölçülen şaire atıp tuttu. takımı arkasında çıkıp gidince Nedime Hanım Kamil Bey'e döndü. Bu maskaralığı hiç unutmayacağım. Bir millet şairleri tarafından böylece yüzüstü bırakılabilir mi? Hele bugünlerde. Bunlar nasıl Türk şairi? Hayır, bunlar Türk falan değil, tam Osmanlı. Bunlar Osmanlı şairi yengeciğim. Bugün Osmanlı demek kendisinden başka hiçbir şeye inanmaz demek. Pandeli'de öğle yemeği yediyse bütün dünya mutlu. Dişi ağrıyorsa kıyamet çoktan kopmuştur. Birbirlerini çekememeleri de bundan. Budala, kıyıcı, sapık bir padişah. Dünya iki padişaha yetmez buyurmuş. Oysa o zaman daha gidilmediği için Amerika'dan, Avustralya'dan haberi de yok. Bunlar ondan da beter halde. Herhal şairlik kendilerini hiç doyurmuyor. İhsan anlatıyordu, içlerinde yaşadıkları toplumla bir kez ayrı düşmüşler. Hayatımızı, insanlarımızı beğenmiyorlar. İstedikleri gibi değiştirmeye güçleri yetmiyor. Böylece bir boğuşmayı göze alamıyorlar. Üstelik yenilgi de çöktü. Geçmişe saklanıyorlar, sembole saklanıyorlar. Hiçbirinde işe yarar, yol gösterir aydınlık yok. Oysa biz bugün şiire ne kadar muhtacız, kavgacı şiire. Ben sanat sanat için yahut sanat güzellik için falan diyenlerin ne demek istediklerini şimdi anladım. Sanat sanat için demek, sanat kuvvetlinin emrinde demek. Bize sanatlarıyla yardım etmeyenler son hesaplaşmada kime yardım etmiş oluyorlar? Nedime Hanım yumruğunu sıktı. Bir daha sefere bunu bu adamlarla açıktan açığa konuşacağım. İsterlerse bana gücensinler. Onlara demeli ki asıl ödevinizi yapmıyorsunuz, bundan kaçıyorsunuz. Karışık, karanlık, maskara lafların arkasına sinmeniz bundan. Hem bu memleket ahalisini en büyük tehlike karşısında yalnız bırakıyorsunuz, hem de o halinin sanatınız önünde secde etmesini istiyorsunuz. Onlara haksız olduklarını söylemeli. Evet, içini çekti. Bana bu güzel günü zehir ettiler. Bir yorgunum, bir yorgunum ki sevinci taşımak, acıyı taşımaktan daha zor. Kamil Bey düşünür gibi konuştu. Yahut da bizim millet acıya alışmış. Biz hepimiz bahtsızlığa o kadar alışmışız ki sevinç anormal geliyor. Bilmez misiniz, bizde yüksek sesle gülmek ayıpların başında sayılır. Hele çocuklar için. Sonra hocalar bize cennetin sevinçleri yerine durmadan cehennemin işkencelerini belki de bu sebeple anlatırlar. İhsan her vakit insanları çabalarken değerlendirmeli derdi. Bazı şairler var. Hayalleri belki bunlar kadar geniş, parlak, usta değil. Ölçüyü dili kullanmakta büyük sanatçı gücü onlarda yok. Ama gün nasıl da böylelerinden, böylelerinin yüzlercesinden daha yüksek, daha büyük, daha saygıdeğer. Birer çay içelim mi? Boğazım kurudu. İhsan'ın bugünkü halini hiç unutmayacağım. Bir an beni kucaklayıp bağrına basmak istediğine eminim. Bunu yabancıların yanında yapamadı. Affedersiniz, ben sizi yabancı sayamam. Bunu bilirsiniz. Ötekilerin yanında demek istedim. Hiçbir zaman affedemeyeceğim. Kocamı haklı, cesur, namuslu olduğu için hapsedenleri. Hiçbir zaman. Nedime Hanım'ın gözlerinden keskin bir şey geçti. Sonra yumuşacık gülümsedi. Masanın üzerindeki eli tutuyor, yalnız eğil değil, bütün vücudu bir nabız gibi atıyordu. Kamil Bey bu eli tutup öpmek istediğini açlık gibi duydu. Akşam üzeri Niyazi Efendi her zamanki gibi bir sürü şaşırtıcı, sevindirici haberle gelmişti. Anlattıkları doğru ise bir kere Çerkez Ethem'in isyanı zannettikleri gibi bir düşman propagandası değil, hakikatti. Ethem Bey önceleri cephe kumandanlarıyla geçinememiş, sonra Refet Bey'i bahane ederek Ankara'yı basmaya kalkmış. Cephenin sol kanadını tutan düşmanı gerekirse yarmaya, gerekirse çevirmeye gücü yeter, iyi silahlanmış önemli birlikleri ya idare yoluna giderek yarı baş kaldırmış halde muhafaza etmek ya da bu kangreni büyük bir cesaretle kesip atmak lazım geliyor. Mustafa Kemal Paşa az bunur şeflerden birisi olduğunu ispat ederek hiç duraklamamış, kötülüğü daha büyümeden tepelemeyi kararlaştırmış. 29 Aralık'ta Ethem kuvvetlerine saldırılması emri vermiş. 5 Ocak'ta Ethem Yunanlılara sığınmak zorunda bırakılmış. Bu fırsattan yararlanmak isteyen düşman 6 Ocak'ta saldırıya kalkmış. Nedime Hanım eli yanağında mırıldandı. Meğer ne büyük tehlike atlatmışız. Dehşetli bir tehlike. İnönü'nde 3 gün 3 gece dövüşüldü. Nihayet düşman söktüremedi. Dün gece tekrar eski yerine, Bursa önlerine döndü. Tam bir haftadır uyumuyorum yengeciğim. Hani masallarda büyülü kıllar vardır ya. Birbirine sürününce bir Arap çıkarmış da şehzadeyi istediği yere yetiştirirmiş. Ya da sihirli seccade. İşte onları sayıkladım durup dinlenmeden. Sanki ben gitseydim her şey düzelecekti. Ben gitseydim değil, ben orada 10 dakika bulunup ölseydim. Bu sebepten mi bize uğramadınız? Nasıl uğrayabilirdim? Aklım başımda yoktu ki. Tırnaklarımı yedim bitirdim baksanıza. ellerini uzattı. Parmakları yeni çamaşır yıkamışa benziyordu. Uçlarını, derileri hem beyazlaşmış hem de buruşmuştu. Sabahleyin havadisi alınca baygınlık geçirmişim. İçimde sanki bir şey tükendi. İçim bomboş kalıverdi. Kemiklerden bile boşaldı.
Ayrım sonu.